Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1557-1558. 61. ayrım. Birkaç gün içinde Lord Hazretleri ve John Dee saraya dönmeye hazırdı. John Dee, Piskopos Bonner'ın yanına gidecek ve suçların detaylarını, kâfirlikle suçlanan yüzlerce erkek ve kadının soruşturmasında geçen kelimeleri yazacaktı. Onların işkenceye gönderildiğini görecek, itiraf ettiklerinde onları ateşe gönderecekti. Birlikte atlarının yolculuğa hazır olup olmadığını görmek üzere ahırlara gittik ama tuhaf bir sessizlik içindeydik. Taşra'daki masum günlerinden ayrılıp bir cellat olarak nasıl yeniden işinin başına dönebileceğini asla ona soramazdım. İlk konuşan o oldu. "Hena, biliyorsun, oraya dönüp öğütler vermem diğer her şeyden daha iyi." Bir an ne demek istediğini anlamadım. Ardından bunun bir entrika olduğunu, yeni bir entrika, entrika içinde entrika, entrikaların en büyüğü olduğunu anladım. Prenses Elizabeth'in yandaşlarının ve dostlarının, kraliçeye körü körüne sadık, tek arzusu bunların hepsini yakmak olan bir adam yerine John Dee tarafından sorgulanmaları kadar iyi bir şey olamazdı. "Buna nasıl dayanabildiğinizi bilmiyorum," dedim uzatmadan. "Gördüğüm o kadın, tırnakları sökülmüş olan." Başıyla onayladı. "Tanrı bizi affetsin," dedi alçak sesle. "Seni de içeri aldıkları için üzgünüm Hena. Beni kurtardığınız için size teşekkür ederim. Tabii yaptığınız buysa," dedim istemeye istemeye. "Senin için araya girdiğimi bilmiyor muydun?" "O zaman neler olduğunu anlamamıştım," dedim temkinle. John Dee elime alıp okşadı. "Haklısın. Senin yaşamından daha büyük hedeflerim vardı. Ama bunun seni sadece şöyle bir yalayıp geçtiğini, kırmadığını görmek güzel." Ahırların içine yürüdük. Lord Robert oradaydı. Richmond'daki odası için istediği eşyaların arabaya yüklenişini izliyordu. Güzel bir duvar halısı ve birkaç güzel kilim. Yanına gidip onunla baş başa konuştum. "Bana mektup yazıp, kraliçenin nasıl olduğunu söyleyecek misiniz?" diye sordum. "Sırada kim olduğunu merak mı ediyorsun?" "Kraliçeyi merak ediyorum," dedim. "Onun hizmetine girdiğimde daha güvenilir bir dostum yoktu." "Sonra kaçıp onu terk ettin," dedi. "Lordum, bildiğiniz gibi çok tehlikeli bir dönemdi. O zamanlar saraydan uzakta daha güvendeydim. Peki şimdi?" "Emniyette olmayı beklemiyorum. Hayatımı kazanıp oğluma bakmanın bir yolunu bulmalıyım." Başıyla onayladı. "Hena, şimdilik seni burada tutacağım. Ama yaz geldiğinde seni saraya yanıma çağırtacağım. Kraliçe ile tekrar görüşmeni ve onun hizmetine girmeni istiyorum." "Lordum, ben artık soytarı değilim. Bakmam gereken bir çocuğum var ve kocamı bekliyorum." "Çocuğum, benimle tartışabileceğini sanıyorsan gerçekten soytarısın." Bu beni durdurdu. "Amacım tartışmak değildi," dedim çekinerek. "Ama oğlumdan ayrılmak istemiyorum ve yeniden pantolon giymeye başlayamam." "Oğluna bir bakıcı bulabilirsin. Ayrıca iç etekliklerle de pantolonla olduğun kadar soytarı olabilirsin. İstisna olmazsın." Tehlike çanlarının çalmaya başladığını hissetmeme rağmen sakinliğimi korumak için dudağımın içini ısırdım. "Lordum, o daha bebek ve konuşmuyor. Yabancı bir ülkede ve ikimiz de hiç kimseyi tanımıyoruz. Ne olur benimle kalmasına izin verin. Lütfen, yanımda kalmasına izin verin." "Oğlunla kalmakta ısrar ediyorsan o zaman burada taşrada Amy'yle kalmak zorunda kalacaksın," diye uyardı beni. Danny'nin annesi olmanın bana neye mal olacağını şöyle bir düşündüm ve kendim de şaşmama rağmen buna değeceğine karar verdim. Ondan ayrılmayacaktım, bedeli ne olursa olsun. "Tamam," dedim. Duvara doğru gerileyip iki koca sandalyeyle bir masayı arabaya taşıyan hamalların yolundan çekildim. Lord Robert bana kaşlarını çattı. Çocuğun kendi hırslarımdan daha öncelikli olacağını düşünmemişti. "Ah Hena, sen olmanı umut ettiğim kadın olmamışsın. Sadık bir eş ve adanmış bir annenin bana pek faydası olmaz." "Tamam o zaman. İhtiyacım olduğunda seni çağırtıyorum. Muhtemelen Mayıs'ta. Oğlanı da getirebilirsin," diyerek beni durdurdu. "Yalnız ben seni çağırtır çağırtmaz geleceksin. Sarayda kulaklarına ve gözlerine ihtiyacım olacak." Lord Robert öğlende yola çıktı. Soğuk bir Mart günüydü ve karısı onun gidişini görmek üzere hasta yatağından çıktı. Lordum evin salonunda şapkasını başına geçirip pelerinini omuzlarına savururken yine öylece sessiz sedasız kardan kadın gibi durdu. Ziyaretim boyunca hasta olduğun için üzgünüm dedi sevinçle, hiç tanımadığı bir ev sahibiyle konuşur gibi. Seni ilk geceki akşam yemeğinden beri görmedim. Karısı sanki onu duymuyormuş gibiydi. Boş boş gülümsemeyi becerdi ama gülümsemekten çok yüzünü buruşturur gibiydi. Tekrar geldiğimde sağlığının ve ruh halinin daha iyi olacağını umut ediyorum. Ne zaman yani? Diye sordu alçak sesle. Bilemem. Sana mesaj gönderirim. Sanki lordun söz vermeyi reddetmesi, karısının içinde bir kıvılcım ateşleyip yeniden hayata dönmesini sağladı. Yakında gelmezsen kraliçeye yazıp seni şikayet edeceğim, diye tehdit etti. Alçak ve öfkeli bir sesle. Bulduğu her güzel yüzün peşinden koşturan, sadakatsiz bir koca tarafından terk edilmenin nasıl olduğunu o iyi bilir. Kardeşinin ne tür bir kadın olduğunu biliyor. Benim gibi o da Elizabeth'in yaptıklarından çok çekti. Görüyorsun ya, biliyorum işte. Senle prensesin birbirinize ne ifade ettiğinizi biliyorum. Böyle şeyler söylemek vatan hainliğine girer, diye belirtti kocası alçak sesle ama sakin bir tonla. Ve böyle bir mektup senin vatan haini olduğunun kanıtı olur. Bu aileyi kuleden daha yeni kurtardık Amy. Bizi yeniden tehlikeye atma. Kadın dudaklarını ısırdı, kan yüzüne hücum etti. Ne olursa olsun fahişen burada benimle kalmayacak. Robert iç çekti. Salonun karşısına bana baktı. Burada fahişem yok benim dedi özenli bir sabırla. Burada karım var da denilemez. Senin de pek iyi bildiğin gibi. Saygın Bayan Carpenter, ben onu bana çalışması için saraya çağırana kadar burada kalacak. Amy Dudley öfkeli bir çığlık patlatıp elleriyle ağzını örttü. Sen onun yaptığı şeye iş mi diyorsun? Evet, dedi Robert alçak sesle. Dediğim gibi, onu çağırtacağım ve seni görmeye tekrar geleceğim. Sesini alçalttı ve yumuşak bir tonla devam etti. Dua edeceğim, senin ve benim için. Bir dahaki sefere seni kendine gelmiş vaziyette görmek için. Böyle devam edemeyiz Amy. Çılgın bir kadın gibi davranmamalısın. Çılgın değilim, diye tısladı Amy. Öfkeliyim, sana öfkeliyim. Peki der gibi başını salladı. Onunla tartışmayacaktı. Karısının bunu nasıl adlandırdığı belli ki Robert için pek bir şey ifade etmiyordu. O zaman zekan yerine öfkenin düzelmesi için dua edeyim, dedi. Atının beklediği ön kapıya yöneldi. Lady Dudley yanından geçerken Dee her zamanki sakinliğiyle duraklayıp ona selam vermesine rağmen John Dee'yi tamamıyla görmezden geldi. Her ikisi de kapıdan çıktığında Amy bir an geciktiğini anlamış gibi fırladı. Telaşla basamaklardan yukarı çıktı. Kocaman çiftli kapıları savurarak açtı. Kış güneşi karanlık salona doluverdi. Gözlerim kamaştı. Gözlerim yarı kapalı, onu basamakların tepesinde bir gölge gibi gördüm. Bir an geniş bir taşın üzerinde değil de yaşamla ölümün bıçak sırtında gibi gördüm. Öne atıldım ve dengesini kaybetmemesi için elimi uzattım. Dokunuşumla birlikte hışımla döndü. John Dee kolunu yakalayıp onu tutmasa basamaklardan aşağı düşecekti. ''Bana dokunma!'' diye yapıştırdı bana. ''Sakın bana dokunayım deme!'' Şey gördüm sandım. John Dee onu bırakıp dikkatle bana baktı. ''Ne gördün Hannah?'' Başımı iki yana salladım. Beni çabucak kenara, neredeyse kimsenin bizi duyamayacağı bir yere çektiğinde bile konuşmadım. ''Çok bulanıktı'' dedim, ''üzgünüm. Sanki bir şeyin tam kenarında duruyor gibiydi, düşecek gibi. Ardından neredeyse düşüyordu. Bir şey değildi işte.'' Başıyla onayladı. Saraya geldiğinde yeniden deneriz dedi. Bence yeteneğin hala yerinde Hannah. Bence melekler hala seninle konuşuyor. Sadece bizim sıradan ölümlü duyularımız onları duymuyor. Lordum gecikiyor dedi Lady Dudley sertçe diye. John Dee basamaklardan aşağı Lord Robert'ın semerine bindiği yere baktı. Beni bağışlar dedi. Kadının elini aldı, tam selam verecekti ki Amy elini çekiverdi. ''Beni ağırladığınız için teşekkürler.'' dedi. ''Lordumun bütün dostlarını ağırlamaya daima hazırım.'' dedi Amy, neredeyse hiç kımıldamayan dudaklarının arasından. ''Kendine ne tür bir dost seçerse seçsin.'' John Dee basamaklardan aşağı indi, atına atladı. Şapkasını Lady Hazretlerine kaldırdı, bana gülümsedi ve ardından iki adam yola çıktı. Onların gidişini izlerken kocasına karşı duyduğu öfke ve hıncın ta ki geride sadece acı ve yaranın izi kalana dek açık bir yaradan dışarı taşar gibi aktığını hissedebiliyordum. Onlar parkın köşesinden dönene kadar dimdik durdu. Ardından dizlerinin üzerine yığıldı. Bayan Odingsel koluyla onu destekleyip içeri çekti ve basamaklardan yukarı odasına götürdü. "Şimdi ne olacak?" diye sordum Bayan Odingsel geri dönüp özenle kapıyı arkasından kapatırken. "Şimdi ağlayacak, birkaç gün uyuyacak, ardından içi buz gibi ve bomboş, öfkesiz, verecek sevgisi olmayarak yarı ölü bir kadın gibi kalkacak. Sonra o geri dönene kadar tasması kısa köpekler gibi dolaşacak. Sonra öfke yine patlayacak. Ve bu tekrar tekrar devam edecek," diye sordum. İçimden bu acı ve öfke döngüsüne dehşete düşerek. "Tekrar tekrar devam edecek," dedi. İçi tek huzura erdiği vakit, onun kellesini uçuracaklarını sandığı vakitti. O zaman onun ve gençken paylaştıkları aşkın yasını tutabilirdi. "Kocasının ölmesini mi istedi?" diye sordum inanamayarak. "Amy ölümden korkmaz," dedi Bayan Odingsel hüzünle. "Sanırım kendi ölümünü iple çekiyor, her ikisi içinde. Onlar için başka nasıl bir özgürlük olabilir?" 61. ayrımın sonu. Sayfa 616. Devamı 62. ayrımda.